Merhaba, ben Yusuf. Ninen Artri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Gary John Bishop'ın Stop Doing That Shit adlı kitabı. Kişisel gelişim alanında kişinin kendi hedeflerini neden sürekli baltaladığını inceleyen sert üsluplu bir çalışmadır. Kitabın temel amacı erteleme, ilişkilerde geri çekilme, gereksiz kaygı, başarıdan kaçınma ya da aynı hataları tekrarlama gibi davranışları basit irade eksikliği olarak görmemektir. Bishop'a göre bu örüntüler çoğu zaman geçmiş deneyimlerden doğan ve bilinç dışında çalışan sonuçlara dayanır. Yazar, okuru yalnızca olumlu düşünmeye ya da kendini düzeltmeye çağırmaz. Bunun yerine kendisi, başkaları ve hayat hakkında taşıdığı yerleşik kabulleri açığa çıkarmasını ister. Kitap, bu kabullerin insanın olayları yorumlama biçimini, duygularını ve seçimlerini nasıl yönettiğini ele alır. Ardından geçmişe tepki vererek yaşamak yerine istenen geleceğe göre hareket etmeyi önerir. Bu yaklaşım rahatlatıcı telkinlerden çok sorumluluk alma ve alışılmış açıklamalarla yüzleşme üzerine kuruludur. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak kendini sabote etme, bilinçli kötülükten çok yerleşmiş bir korunma düzenidir. Bishop, kendini sabote etmeyi kişinin bile bile kendi hayatını mahvetmek istemesi olarak açıklamaz. Daha çok tanıdık olanı koruyan otomatik bir düzen olarak ele alır. İnsan mutsuz olsa bile bildiği belirsizliği bilmediği ihtimallere göre daha güvenli görebilir. Bu nedenle yeni bir işe başlarken ertelemek, ilişki yakınlaşınca mesafe koymak ya da işler iyi giderken gereksiz riskler almak mantıksız görünse de içsel tutarlılık taşıyabilir. Eski inançlar kişinin neyi hak ettiğine, nelerin mümkün olduğuna ve hayatta ne beklemesi gerektiğine dair sınırlar çizer. Davranışta çoğu zaman bu sınırları aşmamak üzere şekillenir. Kitabın önemli katkısı, bu döngüyü ahlaki bir kusur ya da tembellik etiketiyle açıklamamasıdır. Böyle bir etiket utancı arttırır ama mekanizmayı değiştirmez. Bishop'un yaklaşımında asıl mesele davranışın arkasındaki gizli sonuca bakmaktır. Kişi kendini başarısızlığa sürükleyen hamleyi fark ettiğinde önce bunun ona hangi tanıdık duyguyu veya güvenlik hissini sağladığını sorgulamalıdır. Bu inceleme, mazeret üretmek için değil, otomatik tepkiler ile bilinçli seçimler arasındaki farkı görünür kılmak içindir. Değişim de ancak bu fark görüldüğünde, aynı döngü tekrar başlarken farklı bir eylem seçilerek mümkün olur. İkinci olarak, üç sabotajcı inanç, benlik. Diğer insanlar ve hayat hakkındaki gizli hükümlerden oluşur, kitabın ayırt edici çerçevesi, Bishop'un üç sabotajcı olarak adlandırdığı temel inançlardır. Bunlardan ilki kişinin kendisiyle ilgili hükmüdür. Bu, ben önemli değilim, yetersizim ya da sevilmeye değer değilim gibi açıkça söylenmeyen bir sonuç olabilir. İkincisi diğer insanlarla ilgilidir. İnsanlar güvenilmezdir, sonunda terk ederler ya da kimse beni gerçekten anlamaz gibi kabuller bu gruba girer. Üçüncüsü ise hayatın kendisine dair daha geniş hükümdür. Hayat adil değildir, iyi şeyler uzun sürmez veya her şey mücadeledir gibi düşünceler buna örnektir. Bishop, bu cümlelerin herkes için aynı olmadığını fakat her kişide bu üç alanda kökleşmiş sonuçlar bulunabileceğini savunur. Bu hükümler yalnızca düşünce düzeyinde kalmaz. Örneğin diğer insanlara güvenilemeyeceği varsayımı yardım istememeye veya yakın ilişkilerde sürekli sınama davranışına dönüşebilir. Kişinin kendi değeri hakkındaki hükmü de fırsatları küçümsemesine, eleştiriyi abartmasına ya da başarıyı sürdürememesine yol açabilir. Yazarın vurgusu bu inançları olumlu karşıtlarıyla zorla değiştirmek değildir. Önce bunları kişinin gerçeği sandığı yorumlar olarak tanımak gerekir. Böylece insan, her olayı eski hükmünü kanıtlayan bir delil gibi okumayı bırakabilir ve seçimlerinin hangi görünmez varsayımdan doğduğunu daha dikkatli değerlendirebilir. Üçüncü olarak, geçmiş deneyim noktası olaylardan çok olaylara verilen anlamın bugünü yönetmesidir, Bishop. Kişinin erken ve sonraki deneyimlerinden çıkardığı sonuçların, onun deneyim noktası dediği bir bakış açısı oluşturduğunu anlatır. Burada belirleyici olan yalnızca yaşanmış olaylar değildir. Aynı zamanda kişinin o olaylar hakkında ne anlama vardığıdır. Bir reddedilme deneyimi, bir kişi için geçici bir hayal kırıklığıyken, başka biri için kimseye güvenilmez sonucuna dönüşebilir. Zaman geçse bile ikinci kişi yeni durumları bu eski sonuç üzerinden yorumlamaya eğilim gösterebilir. Kitap, geçmişin etkisini kabul ederken, kişiyi geçmişin tek başına belirlediği fikrine teslim etmez. Bishop'un itirazı, çocukluk, aile, kültür veya önceki başarısızlıkların bugünkü davranışı açıklamasının onları değiştirmeye yetmediğidir. Açıklama yararlı olabilir, fakat kişi onu sürekli bir savunma haline getirirse geçmişin etkisini uzatır. Bu nedenle yazar, okuru kendi hikayesini inkar etmeye değil, hikayenin bugün aldığı kararları yönetmesine izin verip vermediğini incelemeye çağırır. Bu yaklaşım özellikle tekrarlayan ilişki, iş ve alışkanlık sorunlarında işlevsel bir soru sunar. Şu anki tepki mevcut koşullara mı uygundur, yoksa eski bir sonucun yeniden sahnelenmesi midir? Bu ayrım, duyguları geçersiz saymadan davranış için yeni bir alan açar. Kişi geçmişini değiştiremez. Ancak geçmişten türettiği hükmün her bugünkü karar için zorunlu bir kural olmadığını görebilir. Dördüncü olarak, radikal sahiplenme, geçmişi suçlamayı bırakmak değil, bugünkü seçimi üstlenmektir. Kitabın sert tonunun merkezinde radikal sahiplenme vardır. Bishop, insanın başına gelen her şeyden sorumlu olduğunu iddia etmekten çok, bundan sonra vereceği karşılığın sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini savunur. Bu ayrım önemlidir. Kötü muamele, kayıp, eşitsizlik veya kontrol dışı koşullar için kişiyi suçlamak hem adil değildir hem de kitabın uygulanabilir mesajını çarpıtır. Buna karşılık, bu koşulların güncel davranışları sınırsız biçimde açıklamasına izin vermek, kişinin etkileyebileceği alanı daraltır. Bishop'a göre sahiplenme, kendine yöneltilmiş bir suçlama değil, eyleme geçme yetkisini geri almaktır. İnsan, sürekli olarak ailesini, çevresini, eski partnerini veya talihini açıklama merkezi yaptığında değişim gücünü de dışarıya bırakabilir. Yazar bu nedenle okurun kullandığı kesin yargıları ve tekrar eden şikayetleri incelemesini ister. Bunlar bazen gerçek bir soruna işaret eder, bazen de hareketsizliği koruyan bir anlatı haline gelir. Sahiplenme yaklaşımının pratik sonucu küçük fakat açık bir sorudur. Mevcut durumda benim seçebileceğim bir sonraki davranış nedir? Bu soru bütün sorunların kolayca çözüleceğini vaat etmez. Ancak kişiyi soyut öfke, kendine acıma veya bekleme halinden çıkarıp somut tercih alanına taşır. Kitapta özgürlük, koşulların kusursuzlaşması değil, kişinin tepkileri üzerindeki bu payını dürüstçe kabul etmesiyle ilişkilendirilir. Son olarak, otantik dönüş. Eski sorunları onarmaktan çok istenen gelecekten hareket etmeyi önerir. Bishop'un otantik dönüş olarak sunduğu yaklaşım, kişinin değişimi yalnızca geçmişteki sorunları çözme projesi gibi görmemesini ister. Yazar, sürekli kendini düzeltmeye çalışmanın da bir tür saplantıya dönüşebileceğini belirtir. Bunun yerine, kişi nasıl bir gelecek kurmak istediğini netleştirmeli ve bugünkü kararlarını o geleceğin gerektirdiği yönden vermelidir. Bu, hayal kurmakla sınırlı bir yöntem değildir. Gelecekteki kişi kimlerle ilişki kurar, zamanını nasıl kullanır, hangi sorumlulukları alır ve hangi davranışları sürdürmez gibi soruları eyleme bağlar. Otantik dönüşün önemli tarafı, geçmişten tamamen kurtulmayı beklememesidir. Eski korkular, kuşkular ve alışkanlıklar devam ederken de kişi farklı davranabilir. Böylece dönüş, önce kusursuz bir içsel hisse ulaşmak değil, istenen yönüne uyumlu seçimleri tekrarlamak olur. Bishop, bunu hayatı yontma fikriyle ilişkilendirir. Gelecekteki yaşamla uyuşmayan bazı rutinleri, bağlılıkları veya bahaneleri azaltmak gerekebilir. Yine de bu yaklaşımın sınırı vardır. Gelecek tasarımı, gerçekçi kaynaklar, sağlık koşulları ve toplumsal engeller hesaba katılmadan yalnızca irade çağrısına indirgenirse yetersiz kalır. Kitabın yararlı yanı, planın kusursuzluğundan çok yönün açıklığını öne çıkarmasıdır. İnsan her gün geçmişin doğruladığı seçimi yapmak yerine, kurmak istediği hayatı doğrulayan daha küçük ve gözlemlenebilir bir adım belirleyebilir. Sonuç olarak,
"Stop doing that shit!" aynı sorunları tekrar tekrar yaşadığını düşünen erteleme, yoğun öz eleştiri.
İlişki döngüleri veya başarıdan geri çekilme gibi davranışların nedenini anlamak isteyen okurlar için uygundur. Özellikle olumlu düşünme, hedef listeleri ve kısa süreli motivasyon yöntemlerinin kalıcı değişim yaratmadığını deneyimleyenler, kitabın daha derine inen çerçevesinden yararlanabilir. Bununla birlikte, yazarın açık, zaman zaman sert ve küfürlü dili herkese uygun olmayabilir. Daha şefkat odaklı, aşamalı egzersizler veya klinik ruh sağlığı desteği yerine geçecek bir kaynak arayanlar için tek başına yeterli görülmemelidir. kitabın pratik değeri davranışı yalnızca sonuç üzerinden değerlendirmemesinde yatar. Okuru kendisi, diğer insanlar ve hayat hakkında taşıdığı gizli sonuçları fark etmeye yöneltir. Ardından geçmişin açıklamalarına saplanmak yerine bugünkü eylem payını tanımlamasını ister. Benzer kişisel gelişim kitaplarından ayrıldığı nokta, sürekli iyimserlik telkin etmek veya kişinin bozuk bir tarafını onarmaya çalışmak değildir. Bishop, değişimi, eski benliği tamir etme sürecinden çok, seçilen geleceğe göre yaşama pratiği olarak konumlandırır.
3. Sabotajcı inanç ve otantik dönüş kavramları bu düşünceyi hatırlanabilir bir yapıya bağlar. Okur, kitaptan hazır çözüm reçetelerinden çok,
otomatik tepkilerini incelemek için doğrudan sorular ve sorumluluğu yeniden ele alma yönünde net bir çerçeve edinir. Destek olmak isterseniz Gary John Bishop kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.